Herkese selamlar. Bir X-Lab Podcast bölümünde daha sizlerle beraberiz. Bildiğiniz gibi Sabancı Topluluğu İnovasyon Farkındalığı Kazandırma Programı kapsamında bu X-Lab sürecinde birbirinden değerli konukları ağırlıyoruz. Hem girişimcilik, inovasyon yaklaşımları üstüne konuşuyoruz hem de bu yaklaşımları günümüzün bazı gereklilikleri ve ihtiyaçlarıyla beraber nasıl besleyebiliriz? İlk günden itibaren hem yeni iş modellerinde, hem yeni iş fikirlerinde, hem belki farklı projeler ve kurum içi girişim süreçleri içerisinde kültürel yaklaşımımızdan tutun da iş modelimiz etki yaratacak, değer yaratacak noktalarını nasıl planlarız gibi bütün detaylara burada yer veriyoruz ve bugün de aslında ülkemizde oldukça değer yaratan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği üstüne tabiri caizse çeşitli duvarları yıkan, yaklaşımları geliştiren ve değiştiren çok değerli bir topluluk olan Kızbaşında Topluluğundan sevgili Ceren Erol bizimle. Ceren selamlar, hoş geldin. Nasılsın?
Selam Atakan, iyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim vallahi. Teşekkür ederim. Heyecanlıyım, mutluyum seninle beraber olduğumuz için. Oldukça değerli bir konuyu konuşacağız. Bir de böyle işin gerçekten mutfağında bulunan, doğru deneyimlere sahip, gerçek çıktılar üreten insanlarla da bir araya gelmek ayrıca heyecanlandırıyor.
Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Yani ben ve ekip de aslında bugün bu podcast için çok mutlu ve heyecanlı. Çünkü biz de arka planlarda ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz ya da ne yapılabilir? Böyle seninle beraber konuşmanın çok keyifli olacağını düşünüyorum.
Vallahi çok teşekkür ederiz. O zaman bir an önce bölümün içeriğine doğru bir geçiş yapalım. Burada toplumsal cinsiyet eşitsizliği üstüne konuları konuşacağız. Burada kurumlar ve girişimler tarafından önemli yaklaşımları, buradaki hataları ve bu hataların aslında nasıl düzeltilebilecek olduğunu ve ilk günden itibaren nasıl bir yapı inşa edilmesi gerektiğini de konuşacağız. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda bu X-Lab gelişim programı kapsamında içeride pek çok yeni iş fikri var ve buradan belki geleceği değiştirecek, dönüştürecek oldukça başarılı işler hayata geçecek. Bugün konuşacağımız konu da burada çok önemli. Bu içerik tarafına geçmeden önce Ceren, bir senin hikayeni dinleyerek başlarsak çok sevinirim. Orada farklı, ilgi çekici, ya buralara nasıl geldik, biz de yapabiliriz edilecek konular olduğunu biliyorum. Bir yandan hobilerin neler, kariyer yolculuğun, neleri seversin gibi bir kapsamda seni tanırsak çok sevinirim.
Tabii ki. Bu arada hemen bir araya giriyorum. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği demekten ziyade biz genellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama amacıyla çalışıyoruz demeyi daha çok tercih ediyoruz. Çünkü hani zaten evet herkes bir eşitsizlik olduğunun farkında. Hani bunun için ne yapabiliriz'i böyle ilk cümleden söylemek daha iyi oluyor.
Buradan uyarımızı ve notlarımızı aldık hep beraber.
O zaman ben biraz kendimden bahsedeyim. Nasıl bugün Kızbaşına'ya geldim ve hani şu an burada nasıl koordinatörlük görevini üstleniyorum gibisinden. Aslında ben böyle klasik her Türk genci gibi gayet normal bir Anadolu Lisesi'nde okumuş bir insandım. Ve hani günün sonunda böyle tutkulu olduğum alanın farkında değildim kesinlikle bir üniversite seçerken. Ve tam olarak şöyle oldu. İşte sınava girdim. Ben ne seviyorum? Ben matematiği çok seviyorum ya. Hani çok keyif alıyorum deyip hani herkesin ya kızım yapma bak çok zor okuması etmesi demesine rağmen ODTÜ'de matematik okumaya başladım. Çünkü sürekli şey diyordum içine yani ne kadar zor olabilir ki sonuçta. Öğreniriz, yaparız. Haklılarmış kesinlikle. Çok zormuş. O yüzden böyle hani ODTÜ matematiği okumak gerçekten benim için zorlu bir süreçti. Çünkü en başta dediğim gibi böyle hani hayatımda tutkulu olabileceğim alanı farkında olmadan bir tercih yaptığım için aslında zor bir ortamda bir de sevmediğiniz bir bölüm olunca zorluk iki katına çıkmış oluyor. O yüzden böyle hani ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken zaten ODTÜ özellikle böyle öğrenci kulüpleriyle, platformlarıyla oldukça çeşitli bir yer. Böyle birkaç farklı gönüllülük deneyimlerim oldu. Ve aslında gerçekten böyle hem sahada hem eşitlik amacıyla çalışmanın beni çok ciddi beslediğini fark ettim. Üniversite ikinci sınıftayken böyle çok yakın bir arkadaşım vardı bölümden. Kendisi Kızbaşına'daydı. O zaman tabii Kızbaşına çok küçük bir ekipti yani. Ankara'da kurulmuş. ODTÜ'de öğretim görevlisi Yeşim Çaplı hocamız tarafından kurulmuştu. Ve hani aslında kendi öğrencileriyle yürüttüğü bir platformdu. Dedi işte bak hani sen arıyorsun böyle bir şeyler, kız başına gelmek ister misin demişti tam olarak.
Ben, buralarda senlik bir şeyler
aynen
var.
Aynen yani tam olarak öyle dedi, gel bir falan yaptı. Ve ben dedim ki ya tamam geleyim, hani nasıl olsa hani sevmezsem çıkarım demişti. Yani bu cümleyi çok iyi hatırlıyorum. Ve işte günün sonunda ben şu anda yani 3 seneye yakın bir süredir kız başına da hani sabah akşamını burayla kapatan, böyle ekiple çalışmanın beni gerçekten çok mutlu ettiği bir düzenle devam ediyorum. O günden beri aslında kız başına da birçok görev tanımlarında bulundum. İşte etkinlik organize etme, insan kaynakları, sosyal medya gibi devam ederken şu anda da aslında kız başına da koordinatörlük görevini üstleniyorum. Bunun yanında ek olarak da asla bölümümle alakalı olmayacak şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülen Kadın Güçlenme Merkezi isimli bir projede proje asistanlığı yapıyorum. Aslında hem yerel yönetimde hem de böyle kendi ekibimizle yürüttüğümüz, yine toplumsal cinsiyet konuştuğumuz kız başına da devam ediyorum ve uzun bir sürede böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor.
Güzel, vallahi süper. Yani özellikle zaten böyle farklı alanlarda değer yaratan bütün böyle işte tanıdıklarımla, böyle konuklarımızla konuştuğumuzda hep farklı kariyer patikalarından gelen, nasıl buraya gelindi vesaire gibi bu süreçlerin böyle merakla dinlediğim hikayeleri oluyor. İşin o tarafı çok çok değerli. Bu bence şöyle bir ilham mesajı da veriyor. Yani ne zaman nereye gitmek isteyeceğimizi böyle bazen hiç planlamadığımız zamanlarda karar verebiliyoruz. Çok böyle planlı gittiğine inanmıyorum. Ben de İTÜ'den cevher hazırlama mühendisliğinden, maden fakültesi ben mevzuyum ama yani sanayinin içerisinde olmam gerekirken şu anda işte hem bir inovasyon danışmanlığı firmasında danışmanlık yapıyorum Coin'de, hem de işte Bubbleworks Media gibi böyle yeni nesil medya alanında bir şirketin de kurucularındanım. Dolayısıyla bu iş biraz nereye gitmek istediğine karar verme, o heyecan duyabilecek olduğun yerleri keşfetme ve kendini orası için gerekli yetkinliklerle donatma işi. Bence o yüzden güzel bir hikayem var burada. İşin orası da çok değerli.
Evet, kesinlikle katılıyorum buna yani. Hani çünkü özellikle Türkiye'de yani yaşamak biraz zorlu olabiliyor bazı dönemlerde. Özellikle böyle hani bir yola baş koyuyorsun çok isteyerek. Bu bir bölüm olabilir, başka bir şey olabilir. Aslında günün sonunda onun böyle gerçekten aslında senin istediğin şey olmadığını görüyorsun. Böyle bu sanki insanlara çok büyük bir hayal kırıklığı gibi gelebiliyor ama yani kesinlikle öyle değil. Dediğin gibi yani böyle karar vermek, onun için kendini beslemek ve bu yolda devam etmek gerçekten çok güzel.
Kesinlikle. Şimdi biraz da kız başına tarafına gelelim istiyorum. Burada toplumsal cinsiyet eşitliği alanında oldukça önemli değerler yaratıyorsunuz. Eminim ki dinleyicilerimiz arasında pek çok kişi de sizi biliyordur. Ama böyle sıfırdan öğreniyormuşçasına onların da kaçırdığı detaylar olabilir diye düşünüyorum. Kız başına nedir, neler yapar, hangi problemlere çözüm üretmek için çalışır, paylaşırsan süper olur.
Tabii ki seve seve en çok anlatmayı sevdiğim şeylerden birisidir. Kız başına aslında 2017 senesinde kurulmuş bir sivil toplum platformu. Biraz önce de dediğim gibi ODTÜ'de Yeşim hocamızın böyle bir grup öğrencisiyle başladığı bir yolculuk diyebilirim. Aslında o zamanda da gerçekten böyle Facebook'un bir challenge'ına katıldıkları bir proje aslında kız başına'nın adı. Sonra geri dönüşler çok güzel olduğu için bir dünya birinciliğiyle geri döndükten sonra diyorlar ki biz bu işe devam etmeliyiz. Ve aslında bir grup işte 5-6 kişilik öğrenciyle başlanan bu yolda biz şu an aslında kız başına da yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Ve 2017'den beri Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için birçok farklı farkındalık projeleri, kampanyaları yürütüyoruz. Aslında çoğu insan bizi sosyal medya platformlarından tanıyor. Orada gerçekten görünür ve güçlü olduğumuz için. Ama aslında kız başına da arka planda gerçekten çok ciddi projeler yürütülüyor. Sosyal medyada aslında bizim hani temel taşlarımızdan, projelerimizden birisi diye özetleyebilirim. Arka planda böyle çok daha farklı projeler oluyor. Ve aslında şu an ekip kendi içerisinde bir takım farklı görev tanımları üzerine ayrılıyor. Bunlardan birkaç tanesinden bahsetmem gerekirse, kurulduğumuzdan beri aslında neredeyse bizle olan bir hukuk ekibimiz var. Onlar hem gerek sahada eğitimler, hukuk öğrencilerine eğitimler ya da bilgilendirici rehberler yapıyorlar. Bunun dışında bize destek amaçlı ulaşan, bazı yönlendirmelere ihtiyaç duyan insanlara da geri dönüşte bulunuyorlar.
Orada bir şey merak ettim Ceren. Hukuk tarafındaki yönlendirmeler yine toplumsal cinsiyet eşitliği temalı konularda mı, yoksa nasıl bir kapsam var?
Aslında hukuk ekibi bu yaptığı yönlendirmeleri bize ulaşan insanlar üzerinden yapıyorlar. Bize mail üzerinden, işte Twitter, Instagram, birçok farklı platformdan herhangi bir böyle şiddete maruz bırakılmış bir kadın, bir birey ulaştığında aslında bizim hukuk ekibimiz doğrudan harekete geçiyorlar ve ona olabildiğince en doğru şekilde yönlendirmelerde bulunuyorlar. Haklarından bahsediyorlar, hangi kurumlara başvurabilirler, ne gibi adli yardım desteği alacağında hangi kurumlara ihtiyacı var. Aslında bu konular hakkında yönlendirmelerde bulunuyorlar. Onun dışında hukuk ekibinin yanı sıra bahsettiğim gibi gerçekten böyle gece gündüz çalışan bir sosyal medya ekibimiz var. Çünkü malum hani Türkiye'de gündem yoğun ilerliyor, dünyada da yoğun ilerliyor özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından. O yüzden sürekli araştıran, yazan, çizen bir sosyal medya ekibimiz var. Onun dışında bir sanat galerisi ismini verdiğimiz, genç kadın sanatçıları desteklediğimiz, onların eserlerini dijitalleştirerek hem internet sitesi hem gerek gönüllü kafelerde satışını gerçekleştiriyoruz. Ve aslında bu gelen ekonomik kaynak genç kadın sanatçılara bir burs olarak geri dönüyor. Orada da böyle çok keyifli genç sanatçılarla çalışıyoruz. Onun dışında şu an halihazırda devam eden bazı projelerimiz var. Genç Akademi ismini verdiğimiz bir. Aslında 14-18 yaş aralığındaki gençlere aktivizmi öğrettiğimiz, kız başına da projeler nasıl ortaya çıkıyor ki, siz kendi platformunuzu nasıl kurabilirsiniz şeklinde böyle bir eğitim süreci yürüttüğümüz bir projemiz var. Gibi gibi aslında böyle projeler devam ediyor. İşte yakın zamanda birçok farklı rehberlerimiz çıkıyor olacak. İşte adli yardım rehberi, cinsel sağlık rehberi gibi. Bu şekilde ekip sürekli çalışmaya devam ediyor.
Anladım, süper. Aslında bu alanda hep böyle işte kurumlarla çalışırken biz de kurum içi girişimlerle, dışarıdan girişimlerle falan iş modeli tarafına geldiğimizde veya işte doğrudan bir ihtiyacı çözüm üretme tarafına geldiğimizde olayı böyle dijitalleştirme ile ilgili şeyler aklımıza geliyor. Hani normal böyle sohbet akışımızda da planda yoktu ama sen böyle anlatınca birdenbire aklıma geldi. İşin dijitalleşmesiyle ilgili tarafı da bir gün birileri yapacaksa bu sanki kız başına olur gibi geliyor. Orada hiçbir şey var mı? Hiç böyle bir sohbet veya işte ya acaba bir mobil uygulama, bir platform, hani bir dinamik çalışan bir web platformu anlamında, hani böyle bir konu gündemde mi?
Ya aslında bizim böyle hep aklımızda olan bir plan bu kesinlikle. Kız başına olarak böyle doğrudan dijitalleşebileceğimiz bir alan sunmak insanlara hep aklımızda olan bir şey. Ama biz günün sonunda kız başına olarak gerçekten, örnek vermek gerekirse, daha işte Malatya'da, İzmir'in bir köyünde bulunan kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü gerçekten bu konuştuğumuz, bahsettiğimiz eşitsizliğe en çok maruz bırakılan insanlar o. O yüzden hani önce biraz saha kısmını daha da güçlendirip böyle doğrudan o kadınlara ulaştıktan sonra bu kısımda kesinlikle yapmayı düşünüyoruz. Birkaç böyle üzerinde çalıştığımız fikirler de var. Eş zamanlı olarak her ikisini de yapmayı sürdürüyoruz şu anda.
Anladım, süper. Elinize, emeğinize sağlık diyorum.
Çok teşekkürler.
Bir yandan aslında şöyle bir boyutu da var. Kurumların kültürel dönüşüm süreçleri için veya böyle yeni kurulmakta olan şirketlerin o şirket kültürünü inşa etmeleriyle de çok doğrudan ilişkili olan bir konu. Çünkü işte buradaki pek çok problem genelde o kurumun kültürel yaklaşımlarından, işte işin kurucularından tutun üst düzey yöneticilerine, oradaki işte diğer başka sırf yöneticiler üzerinde de değil, işe yeni giren kişilerin bile bazı psikolojik yaklaşımları, oradaki beklentileri veya orada gördükleri atmosfer gibi şeylerden kaynaklanıyor. Burada sizin en çok karşılaştığınız problemler neler? Yani burada farkındayım bu arada, hemen tamamlıyorum soruyu da. Çok böyle net, spesifik şeyler gelmeyebilir, bir matematik formülü olmadığının da farkındayım ama ya şöyle şeyler var, bunlar bizim aslında çok çok karşılaştığımız ve bir an önce de çözmek için odaklandığımız, çözüldüğünde belki gerçekten fark yaratabilecek problemler dediğin şeyler neler, onları merak ediyorum.
Ya aslında hani dediğim gibi gerçekten bunun böyle spesifik işte artık şunu yaparsak bütün sorun ortadan kalkacakmış gibi bir şey yok. Çünkü aslında bizim uğraştığımız ve hani değiştirmeyi hedeflediğimiz şey var olan zihniyet. O yüzden aslında toplumdaki zihniyeti değiştirmeye çalışıyoruz diyoruz. Evet, ama zaten iş yerlerinde karşılaştığımız zihniyet de bu toplumda bulunan insanlar. O yüzden aslında bizim doğrudan karşılaştığımız problem ne dersen, hali hazırda böyle toplumun birçok kesiminde var olan bir eşitsizlik desteği, bir zihniyet algısı var. O yüzden biz en çok bununla mücadelede çabalıyoruz. Çünkü hali hazırda hem gerek medyadaki haberler, hem gerek politikacılar, devlet yöneticileri bu eşitliği, bu kültür dönüşümünü sağlamak için adımlar atmadığı için, kendi toplumunu teşvik etmediğinden dolayı aslında o değişim süreci de biraz yavaşlıyor hali hazırda. Herkes de bunun farkında olduğu gibi. O yüzden biz en çok bununla, bu problemle karşılaşıyoruz. Çok uzun zamandır hali hazırda yolculuğuna devam eden bir ataerkil sistem var. O yüzden bunu değiştirmek biraz zor olduğu için özellikle toplumu teşvik edici yönlendirmeler, kararlar, projeler olmadığından dolayı bu değişim sürecinde de aslında bazı zorluklar çıkabiliyor.
Anladım. Peki bu işin zorluklarla mücadele etme kısmında sizin sunduğunuz çözümler tam olarak nasıl çözümler oluyor? Ağırlıklı olarak işte bir yaratmaya çalıştığınız zaten farkındalık için büyük bir mücadele var. İnsanları bilinçlendirme, sosyal medyadan hatta böyle yeni nesil medyadan ulaşma ve bir farkındalık yaratma tarafınız var. İşte bir podcast kanalınız var hali hazırda. Ayıptır söylemesi.
Aynen.
Orada da gayet güzel bölümler, hatta yeni bölümler yayınlandı. Arkadaşlar git orayı da dinleyebilirsiniz. Bir yandan Bubbleworks Media Kızbaşını olarak ayrıca biraz daha da kurumların da burada var olmasını, seslerini duyurmalarını ve gerçekten çıktı ortaya koyan kurumların böyle işi gerçekleriyle beraber konuşmalarını sağlayacağımız bir kanal da bulunacak. Ayrıca içerisinde bazı farkındalıkların yine yaratılması için içerikler de olacak. Zaten takip edenler haberdar olur. Ama bunun dışında işte doğrudan bir X firmasıyla diyelim anlaşıldı, bir kurum size geldi. Nasıl bir süreç işliyor orada? Bunu özellikle şu yüzden de soruyorum. Sabancı topluluğu dahil olmak üzere pek çok başka kurumdan bizi dinleyen ve kurumlarda bu konularda hassasiyeti olan, belki sizlerden destek, hizmet almak isteyecek kişiler varsa onların da aklına net bir şekilde şekillenmesini çok isterim.
Tabii ki. Ya aslında böyle hani kurumla biz iletişime geçene kadar ya da kurum bize ulaşana kadar aslında biz gerçekten sosyal medyayı her gün, şu an hani kanal konsept olarak biraz hani iş yerlerinden ilerleyeyim. Aslında biz LinkedIn hesabını, Kızbaşına LinkedIn hesabını doğrudan bu amaç için kullanıyoruz. İşverenler, çalışanlar, girişim kurmak isteyenler, yeni bir yolculuğa başlayacak olanlar için aslında bilgilendirici, iş yerinde eşitliği nasıl sağlayabiliriz? Daha çok onların anlayacağı dilden konuştuğumuz. Çünkü hani Kızbaşın olarak hiçbir zaman şey yapmayı sevmeyiz zaten. Yani hani bir şeyi zorla kabul ettirmek tercih etmediğimiz bir yöntem. Yani hiçbir zaman da bunu kullanmıyoruz zaten. O yüzden hedef kitlemizin anlayacağı, empati kurabileceği bir dille LinkedIn üzerinden biz nasıl eşitliği, bu problemleri çözebilirsiniz, nasıl eşitliği kurabilirsiniz gibi hem gerek dünyadan haberler hem de ekibin yazdığı içeriklerle bazı farkındalık paylaşımları yapıyoruz. Onun dışında bir kurum bize geldiğinde ve hani bazı şirket içi yeni eşitlik sistemlerini kurmak istediklerinde bizim en çok tercih ettiğimiz yöntem şirket içi eğitimler. Burada aslında klasik alışılagelmiş bir işine çıkıp doğrudan anlattığı, işte bunu yaparsanız eşitlik olur gibi tek taraflı anlatılardan ziyade biz Kızbaşına olarak hep interaktif eğitimleri tercih ediyoruz. Çünkü hani doğrudan karşı tarafla konuşma olduğunda o kişinin de aslında daha çok aklında kalıyor. Ve bu sayede de özellikle yaptığımız interaktif eğitimlerde şirket içinde bulunan herkesin, bu kadın, erkek, herhangi bir birey hiç fark etmez, karşı tarafla bir empati kurmasını amaçlıyoruz ki gerçekten aslında bir eşitsizliğe maruz bıraktığınızda siz karşı tarafın nasıl hissettiğini hissetmeniz en önemli değişim adımlarından birisi. En kalıcı yeniliği ortaya çıkaran aslında yöntem olduğunu düşünüyoruz. O yüzden özellikle şirket içi eğitimleri çok seviyoruz. Çünkü görüyoruz ki gerçekten bir grup insan bu değişimin bir parçası olmak istiyor. Eşitliğe katkı sunmak istiyor. O yüzden biz de Kızbaşına olarak o şirketin konumuna göre ya da beklentisine göre ne gibi bir eşitlik kurmak istiyor, hangi alanlarda yeniliklere ihtiyaçları var, bu ihtiyaçları analiz edip sonrasında doğrudan onlara en uygun şekilde, yani hani stabil bir interaktif eğitim düzenimiz yok. Her şirketin ihtiyacına göre bir yeniden bir akış yazıp, yeniden içerikler oluşturup eğitimler sunuyoruz. Ve hani sonrasında da bunun gerçekten etkili olduğunu görüyoruz.
Anladım, süper. Yani işin baştaki ihtiyaç analizini yapma kısmı zaten çok çok önemli. Genelde bizim de Goin tarafında çok yaşadığımız bir şey, daha çok gözlemlediğimiz bir şey, yaşadığımız değil de. Çeşitli kişiler geliyorlar, kurumlara böyle ellerinde bazı eğitimler oluyor ve onları satmaya çalışıyorlar.
Evet, kesinlikle.
Bu böyle yürüyen bir şey değil. Artık bilgiye erişim zaten çok farklı bir boyutta. Yani bunları konuşup vakit kaybetmek istemiyorum ama kurumlar gerçekten çok kolay bir şekilde ulaşıyorlar ama şuna ulaşamıyorlar. Doğrudan kendi ihtiyaçlarına ve kendi hali hazırda kaybetmek istemedikleri bir DNA yapıları da var neticede. Yani bir tarafın dönüşmesi isteniliyor. Burası çok net. Ama bir yandan da işte bazı onları bugüne kadarki bu başarılarına getirmiş yapılarını da anlamak ve oradaki gerçekliklerine göre, oradaki gerçek ihtiyaçlarına göre bir şeyler sunabilmek gerekiyor. Bu da o yüzden çok değerli.
Kesinlikle. Yani buna çok katılıyorum. Çünkü evet, hani dediğin gibi bir değişim istiyorlar ama öncelikle zaten o şirket, girişim artık adına ne verirsek içerisindeki insanları tanımamız lazım. Yani o insana nasıl bir hareket eşitlik olarak geliyor ya da neyi haksızlık olarak buluyor, sınırları ne, tabuları ne, bunu öğrenmemiz lazım. Çünkü o insanı tanımadıkça, o insan sınırlarını bilmedikçe aslında kim ne anlatsa önemli değil. Çünkü o kişi empati kuramıyor, düşünemiyor, eşitliği farkına varamıyor. Sadece o sırada böyle artık 1,5 saat Zoom'da durup böyle birilerinin bir şey anlatmasını dinliyor ve hani günün sonunda geriye hiçbir şey kalmıyor. Bu da aslında verilen mücadelenin etkisini azaltıyor. Çünkü insanlarda şöyle bir şey oluyor. Ya geldi işte bir şey anlattı ama hani sonrasında şirket ne bir harekete geçiyor, ne bir denetim mekanizması oluşturuyor. Ve hani o sağlamak istediğimiz eşitliğin ciddiyetini aslında azaltmış oluyorlar. O yüzden buradan bizi dinleyenlere de hani bir farkındalık olursa çok mutlu oluruz.
Kesinlikle. Bu arada yine çok önemli bir şey söyledin Ceren. Önemli olan gerçekten o eğitimleri almak değil sadece. Baştaki o ihtiyaç analizi zaten çok net. Önemli, onu konuştuk. Sonrasında eğitime aktif bir şekilde, zaten interaktiviteden de bahsettin ama en son söylediğin kısım çok önemli. Bir de bunu ölçmek. Tespit ettik, ihtiyacımızı gördük. Bu ihtiyacı ortadan kaldıracak veya işte giderecek çözümü ortaya koyduk. Okey. Ama şartlar sürekli değişiyor, ihtiyaçlar sürekli değişiyor, hayatımıza sürekli yeni şeyler giriyor ve işte bu pandeminin başında çok meşhur olan bir kelimeydi, resilience konusu. O dayanıklılığı ve aynı zamanda esneklik yapısını ortaya koyabilmek. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor, o değişen şeylerde sen sürekli dümdüz bir yolda gitmiyorsun aslında. Onun inişi var, çıkışı var, sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun vesaire. Bunu ölçümlemek gerekiyor. Sahip olduğun yeni yetkinlikler acaba yeterince yeni ve senin bu yeni yollarda yanında güçlü bir şekilde yürümeye, seni orada güçlü bir şekilde yürütmeye yetecek seviyede mi değil mi? Bunları ölçmek de kolay bir şey değil gerçekten. Yani bir NPS skorlaması gibi bir anket yapıp ölçemezsin bunu. Tabii ki bir gözlemlemek lazım, bir mekanizma geliştirmek lazım. Ölçülebilir metrikleri bu işin neler, bunları keşfetmek lazım. Bu da gerçekten departmanlaşma istiyor. Gerçekten emek istiyor. Eskiden şeydi, İnovasyonla ilgili firmalarla konuştuğumuzda ya bizim Ar-Ge departmanı yapıyor bu işleri ya falan gibi durumlar vardı. Sonradan bunun böyle olmadığını anlatıyorduk. Bunu yapan Ar-Ge departmanları da var. Bunu biliyorum lütfen. Dinleyenler arasında Ar-Ge'ciler varsa.
Lütfen yapmayın.
Aynen. Ama bu şekilde değil, gerçekten inovasyon departmanlarıyla çok daha sağlıklı bir şekilde yürüyor. Bunu defalarca kez de tespit ettik. O alanın uzmanlaşmış ve gerçekten ona odaklanan kişilere ihtiyacı oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini de sağlamak, işte biraz önce söylediğin yine başka güzel bir şey vardı. O toplum aynı zamanda kurumun içindeki bireyler zaten. Yani birbirinden ayrı bir düşünce yapısı yok. Bunu kapsayacak bir yapıya ve uzmanlığa gitmek de çok çok değerli diye düşünüyorum. Şimdi artık yavaş yavaş böyle sona doğru yaklaşıyoruz. Böyle senden son birkaç böyle tavsiye almak istiyorum. Aslında genel noktalara değindik ama belki biraz daha bir şeyleri netleştirmek veya gözden kaçan noktalar varsa onların altını çizmek adına faydalı olacaktır. Ufak ufak dönüşümler var gibi sanki. Hani çok minik adımlar da olsa, çok büyük yapılar içerisinde minik topluluklar olarak ilerleniyor olsa da bu konularda bir çıktı hedefimiz olsun, gerçekten bir şeyi değiştirelim, dönüştürelim gibi bir yaklaşım var. Ama yolumuz tabii ki çok çok uzun olduğu aşikar. Burada bir kurumun içerisindeki belki yeni hayata geçen, daha 3 kişinin 4 kişinin olduğu bir kurum içi girişim olabilir. İşte yine böyle Bubbleworks gibi işte 4-5 kişilik bir ekibin büyüme yolculuğunda olduğu yeni bir girişim olabilir. Burada bu eşitlik ortamını sağlamak için neler tavsiye edersin? Nasıl bir yaklaşım olmalı veya somut olarak şöyle kural setleri koyun kendinize falan diyebilecek olduğun veya davranış setleri de olabilir bunlar. Böyle şeyler var mı? Varsa birkaç tane de olsa somut bir şey almak çok faydalı olur diye düşünüyorum.
Tabii ki var. Aslında birkaç maddeye değinmek istiyorum ben burada. Çünkü aslında hani bu değişim işe alımdan hani böyle şirket içerisindeki çalışmaya kadar böyle en dıştan en içe kadar böyle devam eden bir süreç. En başta bu setleri belirleyip yolumuzu belirleyip ilerlemek çok önemli. O yüzden hani biliyorum artık daha azaldı ama hala birkaç arkadaşımdan duyuyorum. O yüzden bunu bu podcast'te de söylemek istedim. Özellikle işe alım mülakatlarında en başlarda gerçekten burada sadece yetkinlik ölçen soruların sorulması çok önemli. Yani burada bir kadın geldiğinde evli mi, bekar mı, anne olmayı düşünüyor mu, düşünüyorsa ne zaman gibi aslında soruların sorulmadığı, gerçekten sadece o işe uygun olup olmadığını ölçen bir işe alım sürecinin olması gerçekten çok önemli. Çünkü en başta günün sonunda bu sorular sorulduğunda, hani detay, evli, bekar gibi sorular sorulduğunda farkında değiller ama gerçekten bu çok olumsuz etkiler yaratabiliyor. Çünkü otomatik ya ben hani işe girdiğimde o zaman bu ileride bir soru sorun olacak mı diye özellikle kadınlar kendilerini çok sorgulayabiliyorlar ve bu hatta aslında günün sonunda onların kariyerlerine devam etmesinde çok büyük bir engel oluyor. Onun dışında aslında işe alındıktan sonra özellikle beyaz yaka dünyasında kullanılmasını çok sevilen bir tabir cam tavan konusuna biraz değinmek istiyorum. İşe alındıktan sonra her iki tarafa da yeterli yükselme imkanını sunmak. Yani burada özellikle gerekli izinlerin sunulması çok önemli. Zaten cam tavanın oluşmasının en temel sebeplerinden biri bir kadının anne olma ihtimali. Yani anne olmak istiyorsa eğer. Çünkü burada önemli olan sadece annelik izni değil, ebeveynlik izni. Çocuk doğduğunda bu bakım sorumluluğu her iki taraf için de yükümlü. O yüzden hem kadının kendi iş yerinden hem kariyerinden uzak kalmaması hem de bunun ilerleyen dönemlerde bir sorun yaratmaması için gerekli izinlerin sunulması işverenler tarafından, girişimciler için de olabilir. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Eşit işe eşit ücretin her zaman veriliyor olması ve bunun için gerçekten ciddi yaptırımların oluyor olması çok önemli. Çünkü günün sonunda hep bütün podcast'ta da paylaştık. Eşitsizlik her yerde ve biz en azından böyle kurum içerisinde bu eşitliğin adımlarını atarsak bence burada hem çalışanlar hem işverenler de çok mutlu olacaktır. Çünkü daha huzurlu, daha verimli bir iş ortamı sağlıyorsunuz ve günün sonunda her iki taraf da karlı çıkıyor bence. Onun dışında da gerçekten bunun çok önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yeni yeni yapmaya başlayan şirketleri de görüyoruz, duyuyoruz. Ofis içi cinsel şiddet ve tacizden korunma için çok ciddi politikaların ve denetim mekanizmalarının olması gerekiyor. Bunun için doğrudan bu durumu takip eden, gerektiğinde şirket içi eğitimler verecek. Hem yeni işe girenlere hem düzenli aralıklarla çalışanlara gerçekten düzenli bir şekilde ofis içi cinsel şiddet ve tacizden korunma eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. Korunma eğitimi derken yani hani biri geldiğinde uzaklaşın gibi değil de bunun için şikayet edebilecekleri yerlerin olduğunu gösteren, ofis içinde sınırları çok ciddi şekilde gösteren, onun dışında şirketin bu konu hakkında ciddi yaptırımlarının olduğunu belirten bir denetim mekanizmasının olması çok önemli. Çalıştığınız alanda bu denetimin olduğunu bildiğinizde çok daha huzurlu ve rahat çalışabiliyorsunuz. Günün sonunda doğrudan gidebileceğiniz, durumu aktarabileceğiniz bir yer olması herkes için çok güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Şimdilik aslında bunları diyebilirim.
Anladım, süper. Valla tam anlamıyla o somut örnekler oldu. Ben de çok küçük not aldım. Eksik veya yanlış olan varsa sen lütfen beni düzelt. Tekrar altını çizmek için söylemek istiyorum. Sadece yetkinlik ölçmek gerekiyor işe alımdan ondan sonraki bütün yükselme süreçlerinde. Herkese yeterli yükselme imkanının sunulması gerekiyor. Eşit işe eşit ücret verilmesi gerekiyor ve ofis içi şiddetten korunmak için gerekli mekanizmaların ve yaptırımların bulunduğu bir denetim sisteminin kurulması gerekiyor.
Kesinlikle.
Vallahi Ceren, teşekkür ederiz. Oldukça hem keyifli hem de öğretici, böyle benim de kayıt sırasında bile not olarak seninle sohbet ettiğim bir içerik oldu. Vakit ayırdığın için çok çok sağ ol. Biliyorum ki işte bu konularla ilgili zaten beraber de çok daha güzel işler de yapacağız ama bir yandan da gerçekten bu alanda güzel işlerin ortaya çıktığını gördüğümüz ve belki de bazı şeyleri konuşmamıza artık gerek yok çünkü bunlar evet, çözüldü dediğimiz bir dünyaya doğru gideriz hep beraber. Bölümü kapatırken burada senin eklemek istediğin hem kurumlar açısından, büyük ölçekli kurumlar açısından, hem girişimler açısından, hem bireyler açısından, toplum açısından, zaten bunların hepsi aynı şey gibi oluyor. Eklemek istediğin şunları böyle yapmalıyız diye bir toparlama amaçlı bir şeyler varsa onları da alabilirsek çok sevinirim.
Tabii yani saydıklarıma ek olarak aslında böyle bahsettik ya, böyle şirket içi düzenli eğitimlerin yapılması gerçekten bence önemli bir nokta. Sürekli bunu hatırlatıyor olmak, insanları eşitliğin hala var olduğunu göstermek, bu eğitimler sayesinde onlara bu farkındalığı sağlamak bence çok önemli. Ve burada da özellikle hani klişeleşmiş eğitimlerin yanı sıra daha interaktif, empatinin kurulabilmesini sağlayacak yöntemlerin kullandığı eğitimlerin olması gerçekten çok önemli. Çünkü insan o eğitimde bir gördüğünü, bir anladığında hani sorunun temelini hem iş yerinde hem de aslında kendi kişisel hayatında da uygulamaya başlıyor, çevresine gösteriyor. Aslında bir böyle hani domino taşı etkisi oluşturmuş oluyoruz. O yüzden hani bu tarz noktalar önemli. Onun dışında böyle genel bir mesaj vermem gerekirse bence bizim insanımızda çok vardır ya işte şuradaki insanlar artık şimdi feminizmle mi uğraşacağız gibisinden. Aslında bu mentalite gerçekten çok yanlış ve mücadeleyi daha da yavaşlatıyor. Biraz önce dedik ya yani bir domino etkisi oluşturuyorsunuz. O yüzden burada herkesin elini taşın altına koyması bence çok önemli. Bu işte bir işverenin şirket içinde çok ciddi politikalar uygulaması da olabilir eşitlik için. Onun dışında bir atıyorum benim bir arkadaşıma toksik bir ilişki içerisinde bulunuyorsa bunun için böyle uyarılar veriyor olmam. Ya da onun dışında bir babanın bir kızına aslında istediği bütün meslekleri yapabileceğini söylemesi. Bunlar bile hepsi zaten eşitliği sağlamak için çok güzel adımlar. O yüzden büyük küçük demeden herkesin bu alanda eşitlik için çalışması, bir şeyler yapması çok önemli. Bu sayede aslında yol kat ediyoruz ve yaşadığımız yeri daha güzel bir hale getiriyoruz. O yüzden son olarak da bunları böyle minik eklemek istedim.
Kesinlikle çok çok değerli eklemeler oldu. Tekrardan ağzına sağlık vallahi Ceren. Bu konuda daha konuşacak çok fazla da konumuz var. Yaratılması gereken çok fazla farkındalık ve değer var. Siz de burada kızbaşını olarak zaten çok güzel değerli işleri imza atıyorsunuz. Çok çok daha iyileriyle de duymaya da devam edeceğiz. Bundan yana hiç şüphem yok. Sevgili dinleyicilerimize sesleniyorum. Bu konunun hassasiyetinin, öneminin mutlaka farkında olalım. Özellikle şu anda bir kurum içinde olabilir, dışarıda olabilir. Yani iş dünyası tarafından konuşuyor olduğumuz için işin bu noktasıyla ilgili bir yorum yapıyorum ama Ceren'in biraz önce işte orada bir babanın, belki bir abinin, bir kardeşin, erkek kardeşin yaklaşımlarından tutun da işte o hayatın her noktasındaki konular çok çok değerli. Ama lütfen şirketlerinizde yani kurucusu olduğunuz, çalışanı olduğunuz, yöneticisi olduğunuz şirketlerde biraz önce bu saydığımız maddelere çok daha dikkat edin. Ve bu emin olun Ceren'in de söylediği gibi aslında bütün ortamın, bütün atmosferi değiştirecek. O güven ortamı her şeyin verimliliğini çok çok daha iyi bir şekilde sağlayacak demek istiyorum. Bu ilk günden itibaren çok çok önemli olan, değerli olan bir nokta. Ceren tekrardan sana da teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok da keyifli ve dediğim gibi bilgilendirici, öğretici bir sohbet oldu. Ayrıca Kızbaşına'nın linkini de burada bölüm açıklamasına ekliyor oluruz. Takip etmek isteyenler sosyal medya hesaplarına da ulaşabilirler.
Çok teşekkürler Atakan bu bölümde bana ve Kızbaşına'ya yer verdiğin için. Çünkü biz elimizden geldiğince derdimizi anlatmayı çok seviyoruz. Bugün seninle de buluşmak çok keyifliydi. Umuyoruz böyle dinleyenler için birkaç ışıklar oluşmuştur.
Kesinlikle eminim. Biz de konuştuğumuz bütün konuları o alanların, o domainlerin uzmanı olan kişi ve kurumlarla konuşmayı çok seviyoruz. İyi ki varsınız ki biz de gönül rahatlığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşabilecek olduğumuz böyle bir bölümü hayata geçirebildik. Sağ olun, var olun. Emeği geçen herkese selamlar, sevgiler diyorum. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki bölümlerde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Merakla, sağlıkla ve yenilikle kalın. Ve eşitlikle kalın.
Evet, doğru bir kapanış oldu.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.